Evet sevgili kardeşler. 1. Yuhanna mektubu 1. bölüm 7'den 10'a kadar olan son parça. Önümüzdeki haftada direkt olaraktan doğrudan 2. bölüme gireceğiz. Değerli kardeşler. Doğrudan. Şöyle diyor 7. ayet. Şöyle başlıyor. Ama diyor o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Günahımız yoktur dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek 10. ayet onu yalancı durumuna düşürmüş oluruz diyor. Onun sözü içimizde olmaz. 10. ayetle 1. bölümü Yuhanna tamamlıyor, bitiriyor. Şimdi dikkatimizi 7. ayete odaklayalım. Oradaki ifadeler şu şekilde başlıyor. Ama sözüyle başlıyor. O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek değerli kardeşler. Şimdi ışıkta yürürsek ne demektir? Yani ışıkta yürümek deyince ne anlıyoruz değerli kardeşler? Işıkta yürümek ne anlam taşıyor kutsal kitaba göre? Işıkta yürümek kutsal sözün ışığında yürümek anlamı taşıyor. Yani ışıkta yürümek demek Tanrı sözü ışığında kalarak, Tanrı sözü doğrultusunda adımlarınızı atarak, o söz yönünde hareket ederek yürümek anlamında değerli kardeşler. Onun için vurgulamakta yarar görüyorum. Her zaman yeri geldiğinde yine bu konuya değinirken de söylemiştim. Önemli olan nasıl yürüdüğümüz değil. Yani ama paytak paytak yürürüz, ama sekerek yürürüz, ama doğru dik yürüyebiliriz. Yürüme o kadar önemli değil. Aslında dik yürümemiz lazım, sağlam bir şekilde yürümemiz gerekiyor. Ama asıl önemli olan nasıl yürüdüğümüz değil, asıl önemli olan nerede yürüdüğümüz çok önemli. Şu an kendimize baktığımız zaman Tanrı çocukları olaraktan bizler nerede yürüyoruz? Adımlarımızı nasıl atıyoruz? Hangi çizgide kalarak, hangi yönde kalarak adımlarımızı atıyoruz, yürüyüşümüzü devam ediyoruz. Onun için her zaman burada verdiğim, o arkadaştan verdiğim örnekte bence çok çok önemli. Çünkü karanlıkta olmak ile, karanlıkta olmak ile ışıkta olmanın bize kazandırdığı değeri, önemi çok güzel açıkladığı için o örneği vermiştim sizlere. Bunu burada tekrar etmenin bir sakıncası yok diye düşünüyorum. Bu arkadaşın anlatması şöyleydi. Hani küçükken, genç iken, saklambaç oynarlarken o mağarada girip saklanıyor bu kişi. Ondan sonra yaklaşık bir yarım saat orada, yarım saatten fazla bir süre orada kalmak zorunda kalıyor. Ama o karanlık içerisindeyken artık tabii ki ayakta dikilmekten yoruluyor. Bekliyor dışarıdakiler gitsin diye. Dışarıdakiler kendisini göremiyor, kendisi karanlıkta olduğu için. Ve çıkartıyor cebinden kibriti, yakıyor ve bakıyor ki ortalık bir sürü çeşit böceklerle dolu. Kırkayak ve solucan, artık değişik değişik türden örümcekler ve ortalığı kaplamış vaziyette. Ve hatta demiştim yaklaşık 2 metre, 2,5 metre ötede de çöreklenmiş bir yılanı da gözleriyle tanık oluyor. İşin ilginç tarafı bu kişi yarım saatten fazla bir süre boyunca karanlıkta olmuş olduğu için etrafındaki tehlikenin boyutunu, o tehlikenin hangi noktada olduğunu göremedi bu kişi. Nasıl oradaki tehlikeyi görebildi, fark edebildi? ışığa geldiğinde, yani ışığı yaktığında, ışığa kavuştuğunda etrafındaki ya da içinde bulunduğu durumu çok net bir şekilde görebilme imkanına kavuştu ışıktan dolayı değerli kardeşler. Onun için eğer ışığın simgesi olan, ışığın simgesi olan Tanrı'daysan eğer, kesinlikle değerli kardeşler, karanlıkta kalarak hiçbir şey yokmuş gibi vurdum bir duymaz tutum içerisinde adımlarını atarak yürümen kesinlikle mümkün değil. Neden mümkün değil? Eğer ışıkta olduğunu söylüyorsan, bu arkadaşa baktığınız zaman, bu kişiye baktığınız zaman, bu kişi ışığa kavuştuktan sonra, oradaki korkunç durumu gözleriyle tanık olduktan sonra, orada kalmaya devam etti mi bu kişi? Hayır. Neden? Gördü ki ortamın çirkinliğini ve oradan uzaklaşmak ve kaçmak zorunda kaldı. Onun için bizler de eğer Tanrı'nın çocuğu olduğunu söylüyorsak, ışıkta olduğumuzu söylüyorsak, o zaman karanlıkta kalarak, yani hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde kalarak, günah içerisinde hayatımızı sürdürmemiz kesinlikle mümkün değil. Çünkü Tanrı ışık ve Tanrı'yı kendi düzeyimize indiremeyiz bu yüzden değerli kardeşler. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Çünkü karanlıkla ışık hiçbir noktada birleşmesi mümkün değil. Yağla su gibi. Suyla yağı karıştırdığınızda ne yapar? Yağ otomatikman suyun üstüne çıkar. Doğru mu? Onu ne yaparsanız yapın yağla suyu birbirine karıştıramazsınız. Yağla su tamamen birbirini iter. Karanlık da ışık da böyle. Işığın girdiği yerde karanlık yok olur. Eğer ben ışıktaysam karanlıkta hayatımı sürdürmem mümkün değil. Işığa kavuşan bir insan olaraktan, Tanrı çocuğu olan bir kişi olaraktan. Onun için şu ifadeyi kullansak yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bir kişi Tanrı çocuğu yeniden doğduğunu söylüyorsa ya ışıktadır ya da karanlıktadır. Ama karanlıkta olduğunu söylüyorsa ve hiçbir şey hissetmiyorsa, duyarsız bir şekilde devam ediyorsa, o zaman kusura bakma çok sert olacak belki ama o kişinin yeniden doğuşu yoktur. Tanrı çocuğuysa mutlaka ışığı arar ve ışığa geri döner. Işığa özlem duyar ve ışıkta yürüme gayreti içerisinde olur. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Eğer günahta yaşıyorsak, eğer duyarsızca günah içerisinde devam ediyorsak, o zaman Tanrı bizimle beraberlik içerisinde kesinlikle olmayacaktır. Neden? Çünkü özüne ters düşmüş olduğu için. Kendisi ışık olmuş olduğu için. Ondan, bundan daha farklı eğer düşünüyorsanız, kendi kendinizi aldatıyorsunuz demektir. Onun için ben bazen birçok kişiyle konuşma ya da tanışma imkanına kavuştum. Bu insanlar Rab'de olduğunu söylüyorlardı. Yani imanlı olduklarını söylüyorlar, Tanrı çocuğu olduklarını söylüyorlar. Ama bu kişiler gerçekten de karanlıkta yürüdüklerine tanık oldum gözlerimle. Yani hem ışıkta olduğunu söyleyeceksin, hem Tanrı çocuğu olduğunu söyleyeceksin, hem de karanlıkta hiçbir şey yokmuş gibi yürümeye devam edeceksin. Kesinlikle bu mümkün değil. Ama diyebiliriz, Tanrı çocuğu mükemmel mi? Hayır, cennette değiliz. Tabii ki dünyada yaşıyoruz. Peki günaha düşüyor muyuz? Tabii ki düşüyoruz. Hangimiz düşmüyor ki? Tabii ki günaha zaman zaman düşüyoruz değerli kardeşler. Ama Tanrı çocuğu günaha düştüğünde ayağa kalkar, üzerini silker. Silker anlamında diyorum, yani tövbe eder. Tanrı'ya her şeyi açıkça söyler ve Tanrı çizgisinde kalarak yürüyüşüne devam eder değerli kardeşler. Ama kesinlikle günaha düştüğünde, sırtını Tanrı'ya döndüğünde sonsuz hayatını yitirmez, kesinlikle kaybetmez. Tanrı'nın ona vermiş olduğu o sonsuz hayat onda yine kalmaya devam eder değerli kardeşler. Zaten şöyle söyleyelim, eğer Tanrı çocuğu günah işliyorsa aslında günah işleyen bizim eski doğamızdır, eski benlik. Yani bugün biz iman ettiğimizde, yeniden doğduğumuzda eski benliğimiz kaybolup gitmiyor. Sadece üzerine bir taş bastırılmış gibi düşünün. Fırsat verdiğimiz zaman kafasını kaldırıyor ve egemen oluyor çok rahat bir şekilde, değil mi? Fırsat verdiğimiz zaman. Ama kutsal kitap bizi ne yapıyor? Uyarıyor. Beden ruha karşı diyor. Ruh da bedene karşı savaş halinde. O zaman ben eğer Tanrı sözüyle, Tanrı ışığında kalarak Tanrı sözüyle ruhumu besliyorsam zaten ışıktayım. Ama tersini yapıyorsam o zaman karanlıktayım demektir değerli kardeşler. Onun için yeni doğamız kesinlikle günah işlemez. Ancak günah işleyen eski doğamızdır değerli kardeşler. Onun için şunun altını bir kez daha önemli çizmek istiyorum. Ve bunu aslında yüreğinize kazımanızı sizden rica ediyorum. Kurtuluş aşağıda bu yeni gelen çift bana söylemişti. Ya biz bir kişi tanıyoruz Mülaker'de. Ondan sonra o da Türkler arasında hizmet ediyor diye. Aa dedim şey Mikail kardeş mi? Ondan sonra dedim ya evet o dedi. Ondan sonra dedim ya o bizim toplantılara ayda bir kez düzenli bir şekilde katılıyor ama bundan sonra artık katılır mı katılmaz mı bilmiyorum diye dedi. Ya ne oldu? Ya biraz ters bir takım şeyler oldu. Ben burada kurtuluş güvencesini burada paylaştım ve onun için o konuyu hazırlamadım aslında. Ben normalde kardeşler için bu konuyu hazırladım, kurtuluş güvencesini. Ama o da tam tersine bir imanlı kurtuluşunu kaybedebilir düşüncesini savunuyordu. O açıdan bir tartışma oldu aşağıda. Yani tartışma dediysen bir saat güzel bir sohbet ettik. Ben ona yine net bir şekilde Rabbin çocuğu sahip olduğu kurtuluşu kaybetmesi mümkün değil. Çünkü dedim, şöyle söyledim. Kurtuluş dedim, Tanrı'dan bize verildi. Kurtuluş Tanrı'dan bize geliyor. Yani bizim yaptıklarımız sonucu elde ettiğimiz bir şey değil. Eğer biz yaptığımız iyilikler, işlediğimiz sevaplardan dolayı kurtuluşumuzu elde etmiş olsaydık, o zaman kurtuluşumuzu kaybetmemiz, yani kötü işler yaptığımızda ya da günaha düştüğümüzde sonsuz kurtuluşumuzu kaybetmemiz de mümkün hale gelirdi. Ve bu kardeş de buraya gelen İngiliz kendisi, o kardeşin eşiyle beraber, o kardeş de dedi ki kesinlikle ben de sana katılıyorum. Rabbin çocuğu gerçek anlamda yeniden doğuşu varsa dedi, kesinlikle Tanrı çocuğu kurtuluşunu kaybetmez. Ve o şekilde bir konuşma oldu. Onun için çok güzel bir ayet size söylemek istiyorum. Örneğin Davut Abşalom'dan kaçarken kaleme aldığı mezmurda şöyle diyor 3. mezmur 8. ayette çok net. Kurtuluş diyor Rab'den gelir. Yani kurtuluş Rab'dedir diyor. Kurtuluş Rab'dedir. Başka bir ayet diyor ki Yunus kitabında çok net bir şekilde Yunus bize aktarıyor bu gerçeği. Çok ilginç bir süreçten geçtikten sonra bunu söylüyor. Çok net bir şekilde diyor ki Yunus 2. bölüm, Yunus kitabı 2. bölüm 9. ayette diyor ki kurtuluş senden gelir ya Rab. Kurtuluş kimden geliyor? Yunus kitabı 2. bölüm 9. ayet senden gelir. Yani Tanrı'dan bize doğru gelen bir şeydir kurtuluş değerli kardeşler. Onun için fazla detaylara girmeyeceğim çünkü yeterince konuştum ama bir iki ayet tekrar hatırlatmak istiyorum size. Sadece hatırlatmak. Yuhanna 10. bölümde çok net bir şekilde 28. ayette bize vurgulanıyor. Yuhanna diyor ki onlara, yani İsa Mesih'in kendisi net bir şekilde Yuhanna aracılığıyla bize aktarıyor. Diyor ki 28. ayette onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları elimden hiç kimse elimden onları kapamayacaktır diyor. Demek ki benim sahip olduğum kurtuluş Rabbim bana vermiş olduğu kurtuluş benim Rabbi nasıl tuttuğuma bağlı değil. Benim kurtuluş burada sürekli ifade ettiğim gibi sahip olduğum kurtuluş Rabbimiz İsa Mesih'in beni nasıl tuttuğuna bağlı. Bunu iyice hatta Yuhanna 10:28, 29, 30 yani bunları aslında aklımızdan çıkartmayalım değerli kardeşler. Zaten 30'da da babayı da 29'da babayı da koyuyor. Babanın elinden kimse kapamaz diyor. Demek ki iki kez hem Rabbi İsa Mesih hem babanın kendisi demek ki iki kez orada vurgulanmış olması bize garanti yani çift garanti orada verilmiş oluyor. 30. ayette de zaten ne diyor? Ben ve baba biriz diyor. Yani bir bütünlük içerisinde bunu başarabilecek bir güç yok. Aksi halde biz Tanrı'dan daha güçlü duruma kendimizi koymuş oluyoruz. O açıdan bizim kurtuluşumuz evet Tanrı'nın diri sözü aracılığıyla sağlandı. Onun için Petrus'ta haberci Petrus'ta birinci mektubunda ilk mektubunda birinci bölümde 23. ayette çok net bir şekilde orada diyor ki ölümlü değil ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz değerli kardeşler. Bu kadar basit. Demek ki eğer Tanrı sözü bize ölümsüz bir hayat veriyorsa, dikkat edin, eğer Tanrı sözü ölmeyen bir sözse, değişmeyen bir sözse, kalıcı bir sözse, onun ortaya çıkardığı, onun bize sağlamış olduğu yaşam da ölümcül değil, sonsuza dek kalıcı olduğu net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Ve bu aynı güvenceyle Pavlos, Efeslere yazılan mektubun ilk bölümünde harika bir şekilde üçlü bir denklem kuruyor. Üçlü bir denklem kuruyor. Ayet içerisinde bu kurtuluşun nasıl gerçekleştiğini ve kurtuluş sonucu nelerin nasıl bir şekilde güvence altına alındığını bize açıklıyor. Birinci bölüm, Efesler mektubu birinci bölüm 13. ayette diyor ki değerli kardeşler, gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Bakın burada bu ayet bence çok önemli. Bu ayeti de altını çizin. Üç söz geçiyor. Bu üç sözün altını çizin. Sıralama bu şekilde olması lazım. Önce ne alıyor? Rabbin sözünü duymak alıyor. Demek ki önce Rabbin sözünü işitiyoruz. Çünkü birileri Rabbin sözünü bize aktarmazsa bizim kurtuluşumuz mümkün değil. Şimdi bugün kaçıncı kez, üçüncü kez mi sevgili Hasan aramıza katılıyorsun? İkinci kez, üçüncü kez değil mi? Üçüncü kez aramıza katılıyorsun. Şimdi Tanrı sözünden bol bol duydun değil mi? Şimdi eğer birileri sana bu sözü getirmeseydi bu sözü nereden duyacaktın böyle bir şeyi? Ama senin aramıza katılmış olman sayesinde buradaki ruhsal gerçekleri bir şekilde duymuş oldun. Yani hiç duymayan bir insandan bir farkın var. Sen kurtuluş haberinin ne olduğunu en azından burada duymuş oldun değerli kardeşim. Ve diyor ki duyduk, duymamız gerekiyor. Sonra ne diyor? İman ettiniz diyor. Şimdi duyduğunda, sözü duyduğunda, haberi duyduğunda ya diyorsun ki ya evet gerçek bu diyorsun. Yüreğini açıyorsun, iman edip Rab Tanrı'ya bağlanıyorsun. Ya da diyorsun ki hadi ya git işine. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Hepsi hikaye. Benim bir arkadaşımın söylediği gibi. Bunu da diyebilirsin ama Tanrı zorlayan bir Tanrı değil. İyi haberi sana bir şekilde ulaştırıyor ama seni kendi haline bırakıyor. Kararı kendin vermen lazım. Sen kutsal ruh ve Tanrı sözü aracılığıyla karar verdiğinde iman ediyorsun. Demek ki önce işitiyorsun. Sonra iman ediyorsun. İman ettiğinde ne oluyor? Bak bu çok önemli. İman etmezsen dışarıdasın zaten. O önemli değil. Yani dışarıda kalıyorsun. Ama iman ettiğin zaman bak burada çok önemli bir ifade kullanıyor. Onda kutsal ruhla onda mühürlendiniz diyor. Bakın işitiyorsun, iman ediyorsun ve bu iman etmiş olmanın sonucu mühürleniyorsun. Nedir mühür? Bir güvencedir değil mi? Bir şeyi mühürlediğimiz zaman güvence altına alındığımızı bize açıklıyor. Demek ki şöyle diyebiliriz değerli kardeşler. Kutsal ruh bir mühür. Yani bu bize ne güvencesini veriyor? Bizler Rab İsa Mesih geldiğinde ölümden dirilip yeni bedenlere kavuştuğumuz zaman, o yeni bedenlere kavuşana kadar, İsa Mesih ile birlikte olana kadar kutsal ruh bizim güvencemiz. Kurtuluşumuz için bir güvence. Emniyet altına alınmış vaziyetteyiz. Onun için Efesler 4. bölüm 30. ayet. 4:30. Efesler 4 ayet 30. 4:30'da diyor ki kurtuluş günü için onda mühürlendiniz. Ne günü için? Kurtuluş günü için. Yani o beden, yeni bedenlere kavuşup İsa ile birlikte olacağımız o döneme kadar kutsal ruh bizim güvencemiz. Ben size sormak istiyorum değerli kardeşler. Bir soru sormak istiyorum. Biz sahip olduğumuz iman hayatını, iman yaşamını niçin yaşarız? İman hayatını biz niçin yaşarız? İman hayatını biz niçin yaşarız? Kurtuluşumuzu kaybetmek için mi yaşarız? Yoksa iman hayatını iman etmiş olduğumuz için mi yaşarız? İman hayatını iman ettiğimiz için mi yaşarız? Sürdürürüz, iman etmiş olduğumuz için iman hayatını yaşarız. Ya da kurtuluşumuzu kaybetmemek için iman hayatını yaşarız. Biz kurtuluşumuzu kaybetmemek için iman hayatını yaşamıyoruz. Dikkat edin. Lütfen. Kurtuluşumuzu kaybetmek için iman hayatı yaşamıyoruz. Biz iman hayatını iman etmiş olduğumuz için yaşıyoruz. İmanlı olduğumuz için iman hayatını sürdürüyoruz ve sürdürmek zorundayız. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Sadece ve sadece Efesler mektubunda da söylediği gibi bizler ancak, 4. bölümde söylüyor, bizler ancak kötü yaşayışımızla, Tanrı'dan uzak bir hayat yaşayışımızla kutsal ruhu sadece üzeriz. O kadar. Kutsal ruhu üzeriz. Onun ötesine gitmez. Yani Rab'de sahip olduğumuz, aynı Davut gibi düşünün. Davut peygamber de günaha düştüğünde neyi kaybetti? Kutsal yaşamını kaybetmedi. Sonsuz hayatını kaybetmedi. Kurtuluş sevincini kaybetti Davut günaha düştüğünde. Günah içerisinde hayatını bir süre sürdürdüğünde. Ama biz günah içerisinde isek ancak o sevinci kaybedebiliriz. O sevinci yitirebiliriz. Çünkü Tanrı ile olan ilişkimiz zarar görmüş olduğu için, hasar görmüş olduğu için. O ilişkinin, dikkat edin, Rab İsa Mesih'te olmanın getirmiş olduğu sevinç, o kurtuluş sevincini biz ancak İsa ile birlikte devam edersek yaşayabiliriz o sevinci. Aksi halde o sevinç gerçekten kaybolup gidiyor eğer bağlantımız İsa ile kopuk ise. Onun için Davut günaha düştüğünde çok net bir şekilde 51. mezmurda 12. ayette dedi. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. Bakın demiyor bana kurtuluşumu geri ver demiyor Davut. Davut kurtuluşumu bana geri ver demiyor. Kurtuluş sevincini bana geri ver. Demek ki değerli kardeşler, kurtuluşumuz emin ellerde, hamdolsun. Bunu tadını doya doya çıkarmamız gerekiyor değerli kardeşler. Şimdi birinci noktamız bu mektuba girdiğimizde insanlar Tanrı'yı kendi seviyelerine indirme çabasında. Yani kutsal olan Tanrı, günahkar olan insan, yani onu kendi seviyelerine indirme çabası içerisinde. İkinci uğraş insanlık alemi içerisinde kişi kendisini Tanrı'nın seviyesine çıkarma çabası içerisinde. Bir de onu yapıyorlar. Ya Tanrı'yı kendi seviyelerine indirmeye çalışıyorlar ya da kendilerini Tanrı'nın düzeyine çıkarmaya çalışıyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu değerli kardeşler? Şimdi kişi kendini Tanrı seviyesine çıkarmaya çalışan düşüncedeki öz taş nedir? O öz yapı nedir? İnsanın mükemmel olduğunu savunuyor bu insanlar. Yani hatta bir keresinde hiç unutmuyorum. Kitap masasında tartışırken ya her insan aslında Tanrı'dır diyor. Bir tanesi öyle söyledi. Yani insanın mükemmel olduğunu, kusursuz olduğunu savunuyor. Bu tür insanların ortaya koyduğu, yani Tanrı düzeyine çıkarmaya çalışan insanların düşüncesi bu. Yani insan günahsız ve mükemmel diye ifade ediyorlar. Ama Yuhanna ne diyor? Bu konuyla ilgili olaraktan 8. ayette ne okuduk? 8. ayette 1. Yuhanna mektubu 1:8'de ne okuduk? Günahımız yoktur dersek kendimizi aldatırız diyor. İçimizde gerçek olmaz. Yani eğer biz günahlı olduğumuzu reddedersek, günahlı olduğumuzu yatsırsak, günahlı olduğumuzu eğer kabul etmezsek değerli kardeşler, o zaman kendimizi aldatmak ve gerçekçi olmamak anlamına geliyor. Yani Tanrı'yı aldatmış olmuyoruz. Aslında kendi kendimizi aldatmış oluyoruz. Yani eğer bir kişi günahsız dersek, mükemmellik düzeyine çıkarmaya çalışırsak, o zaman Tanrı'yı yalancı durumuna sokmuş oluyoruz değerli kardeşler. Çünkü kutsal kitapta diyor ki herkes günah işledi. Tanrı'nın yücelinden yoksun kaldı. Herkes günahlı. Onun için insanın günahsız olduğunu savunmak Tanrı'yı yalancı duruma, bu gerçekle karşılaştırdığımızda Tanrı'yı yalancı durumuna sokmuş oluyoruz. Bilerek de olsa, bilmeyerek de olsa. Onun için kişi eğer derse ki insan günahsız, evet temiz bir yüreği var. Bizim dost şeylerimiz, insanlarımız çok kullanıyor bu ifadeyi. Değil mi Hatice? Ne diyorlar? Ya yüreği çok temizdi. İyi bir insandı ve yüreği çok temizdi. Hiç duydun mu Ayşe böyle ifade? Değil mi? Şimdi bak kimsenin yüreği temiz değil. Ama biz toplumda çok kullanıyoruz bunu. Benim annem de kullanırdı. Çok temiz bir insandı. Yüreği çok temizdi diyor. Hiçbirimizin yüreği temiz değil. Eğer biz yüreğimizin temiz olduğunu söylersek Tanrı'nın ilkesine karşı durmuş oluyoruz aslında. Tanrı diyor ki hayır, kimse temiz değil. Herkes günahlı. Bu kadar basit. Demek ki o zaman ben bunu söylediğim zaman insanın temiz bir yüreğe sahip olduğunu, o zaman ben kendi kendimi ne yapmış oluyorum? Aldatmış oluyorum. Tanrı'yı değil, sadece kendini aldatmış oluyorsun değerli kardeşler. Peki şimdi Tanrı'yı kendi seviyemize indirmemiz mümkün değil. Çünkü kendisi kutsal. Karanlık ışık, yağla suyun karışmadığı gibi. Ama kendimizi, günahlı olan insanı da Tanrı seviyesine çıkartmamız mümkün değil. O zaman bir çözüm yok mu diye bir soru gelebilir değil mi? Peki çözümü ne bunun? Bakın Yuhanna bunun çözümünü 9. ayette veriyor bizlere. 1. Yuhanna mektubunun 1:9'unda 9. ayette buna yanıt veriyor. Diyor ki ama günahlarımızı itiraf edersek diyor. Yani günahlı olduğunu kabul edeceksin ve Tanrı'nın önüne gelip itiraf edeceksin. Günahlarını itiraf edersen, açıkça söylersen güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten, dikkat edin, her kötülükten arındıracaktır. Şimdi buradaki bize aktarılan gerçek şu. Eğer Rab Tanrı'yla ilişkimi sağlıklı bir şekilde devam ettirmek istiyorsam ve aynı zamanda da sahip olduğum kardeşimle olan ilişkimi sağlıklı bir noktada tutmak istiyorsam nedir yapılması gereken? Rab Tanrı'nın önüne gelip günahını açıkça söyleyerekten tövbe etmek. O günah varsa eğer ne Tanrı'yla olan ilişkin sağlıklı bir şekilde devam edebilir ne de o kişiyle olan ilişkin sağlıklı bir noktaya gelebilir. Onun için burada özellikle vurgulamak istiyorum sevgili kardeşler. Ben sadece Tanrı'yla olan ilişkimizin önemli olduğunu vurgulamıyorum. Aynı zamanda da kardeşlerle olan ilişkimizin de önemli ve gerekli olduğunu altını çiziyorum. Ama bu ilişki ne kadar özlem duyuyorsak Tanrı'yla olan ilişkimizin sağlıklı olması için kardeşlerle olan ilişkimiz de sağlıklı bir noktada olması lazım. Varsa bir sorun ne yapacağız? Ben gideceğim önce Tanrı'ma Rab beni bağışla. Kardeşim Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin neyse, o kardeşime karşı günah işledim. Beni affet. İşlediğin günahı söyleyeceksin Tanrı'ya ve Tanrı seni ne yapacak? Günahını söylediğin için bağışlayacak, seni yenileyecek, tazeleyecek ve bir esenlik sana verecek. Yani esenliğiyle giydirecek seni. Sen şimdi ne yapacaksın? Aldığın o esenlikle gideceksin kardeşine. Diyeceksin ki, kardeşim ben bu günahı sana karşı işledim. Beni lütfen affet. Değerli kardeşler, bakın bu çok önemli. Yani eğer Tanrı'ya gidip tövbe etmezsen, bağışlama almazsan, bağışlama almadan kardeşe gidip ya ben seni beni affet, ben yanlış yaptım demek yüzeysel olur ve gerçek bir ilişki kurulması mümkün olmaz. Ama biz önce Tanrı'nın önüne gelip tövbe etmemiz gerekiyor. Bağışı alacağız ki bir başkasına gidip rahat bir şekilde günahımızı söyleyebilirim değerli kardeşler. Onun için Yakup 5. bölümde, Yakup 5'te ayet 16'da. Yakup 5 ayet 16. Orada diyor ki, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin. Ne için? Yani o sağlıklı ilişkiye kavuşmak için, aranızdaki ilişkinin tekrar iyi bir noktaya gelebilmesi için birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin diyor değerli kardeşler. Bakın ne kadar önemlidir ki, ne kadar önemlidir ki bir kardeşin, günah işlediği bir kardeşe karşı gidip günahını açıkça söyleyip onun önünde beni affet demesi. Bu mümkün mü? Evet, önceden mümkün değildi benim için. Ama iman eden kişi için mümkün olması lazım. Gideceksin kardeşim, bizde derler tükürümü yalamam. Değil mi Hasan, öyle bir ifade var. Tükürümü yalamam. Ama hayır, Tanrı diyor ki eğer o kişiye karşı günah işlediysen gideceksin o kişiye. Önce bana geleceksin, sonra da gideceksin o kişiye. Günahını açıkça söyleyeceksin. Günahlarımızı açıkça söylemek. Bunu üzerinde de geniş bir şekilde durdum ama tekrar vurguluyorum. Tekrar söylemem gerektiği için. Ne anlama geliyor? Günahlarımızı açıkça söylemek. Hani Yunanca bir kelime kullanmıştık burada. Değil mi? Ve tövbe etmenin kutsal kitapta tövbe edin, tövbe edin, tövbe edin, tövbe edin, sürekli tövbe edin diyor. Ama baktığımız zaman bazı yerlerde kullandığı tövbe sözü için kullandığı Yunanca kelime farklı. Bazı yerlerde kullandığı tövbe için kullandığı Yunanca kelime farklı. Buraya baktığımız zaman bu çok önemli bir şey. Bunun ayırdığına varmamız gerekiyor değerli kardeşler. Bu çok çok önemli. Eğer günahlarımızı açıkça söylersek, ifadesindeki tövbe edin sözü için kullanılan Grekçe söz homologeia sözünü kullanmıştık. Baktığımız zaman kutsal kitapta homologeia sözü. Lego konuşmak, homo aynı demek. Aynısını söylemek. Yani sen suç işliyorsun, günah işliyorsun, günaha düşüyorsun ve Tanrı'nın tarafına geçiyorsun ve söylediğin, düştüğün, yaptığın şeyi aynı şekilde Tanrı'ya götürüyorsun. Aynı şeyi söylemek. Yani diyorsun ki Tanrım ben bunu yaptım. Aynı şeyi söylüyorsun. Bu homologeo, yani 1.9'da söylenen budur. Eğer ben günaha düştüysem gideceğim Rabbin önünde ne günahı işlediysem onu açıkça itiraf edeceğim. Ben bunu yaptım Rab, beni bağışla diyeceğim. Bu her gün yapılan, çünkü sürekli günaha düşüyoruz. Dünyada yaşadığımız için. Ama bir de hani tövbe etmenin bir başka yönü de var demiştim. Bir de kutsal kitapta mesela Habercilerin İşleri 2. bölümde. Biliyorsunuz Petrus orada çok muhteşem bir konuşma yaptı. Petrus Habercilerin İşleri 2. bölümde konuşmasını tamamladıktan sonra o konuşmayı dinleyenler yüreğine hançer saplanmış gibi oldu diye bir ifade kullanılıyor. Sonra da diyor ki şeye soruyorlar, Pavlos'a soruyorlar. Ne yapmalıyız diyorlar. Kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor? Soru soruyorlar. Kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi Habercilerin İşleri 38. bölüm. Ya şey pardon, 2. bölüm 38. ayet. 2. bölüm 38. ayet. Bakın Petrus ne diyor? Diyor ki tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun diyor. Dikkat edin. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Şimdi buradaki tövbe edin sözü homologiye sözü değil. Buradaki tövbe edin sözü homologiye olsaydı o zaman sanki günaha düşmüşün. Günaha düştüğün için git hangi günahı işlediysen onu Rabbin önünde söyle anlamı taşırdı. Ama burada ilk kez bu haberi duydu bu insanlar. Ve orada kurtulmak için ne yapmaları gerektiğini soruyorlar. O zaman ne diyor şey? Petrus diyor ki meta noi sözünü kullanıyor. Meta noi. Meta sonra demek. Noi de, noi sözü de anlayışa kavuşmak, kavramak anlamında. Yani anlayışa kavuştuktan sonra, anlayışa kavuştuktan sonra her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Anlatabiliyor muyum? Buradaki söz anlayışa kavuşmakla ilgili. Yani biz bunu ancak bir kez yapıyoruz. O da iman ettiğimiz zaman. Yani İsa Mesih'in sağladığı kurtuluşu kavruyoruz, anlıyoruz. Bu kurtuluş benim içindir diyoruz. Ve bu anlayışa sahip olduktan sonra iman ediyoruz. Yani anlayışa kavuşmadan önce, kavramadan önce iman etmemiz zaten mümkün değil. Onun için İsa'nın kendisi de değerli kardeşler kurtuluş haberini duyururken Markos 1. bölümde. Markos 1. bölümde 15. ayette 1.15'te şu sözü yine tövbe edin sözünü kullandı. Bakın ne diyor? Kurtuluş haberini duyururken. Dedi ki Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Demek ki bu neye çağırıyor? Metanoi sözü kullanılıyor orada. Metanoi. Yani siz çarmıhta gerçekleşecek olan kurtuluşa kavuşmanız için o anlayışa, o noktaya gelmeniz gerekiyor. O noktaya geldikten sonra İsa tabii ki bunu onlara söylüyor ve onları ne yapıyor? Kurtuluşa çağırmış oluyor. Demek ki bizler iman ediyoruz. Yani önce günahımızı görüyoruz, anlayışa kavuşuyoruz. Ondan sonra geliyoruz, tövbe ediyoruz, iman ediyoruz, sonra vaftiz oluyoruz. Doğru mu? Şekil bu şekilde. Ama iman ettikten sonra ne oluyor? Kaldığımız noktada kalmıyoruz. Yani tövbe edip bağışlandığımız noktada kalmıyoruz. Çünkü her gün bir değişim söz konusu. Günaha düşüyoruz, yanlışlar yapıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Homologeo sözü. Her an, her durumda işlediğimiz günahı Rabbin önüne gelerekten söylüyoruz. Yenilenmek için, ilişkiyi tekrar iyi bir noktaya, doğru bir noktaya getirebilmek için bunu yapmak zorundayız. Onun için bir kardeş yıllar önce Türkiye'deyken, Türkiye'de yaşadığım dönemlerde bir kardeş maalesef evliydi ve evli olmasına rağmen zina etti. Yani bir kadınla eşini aldattı. Ve o kardeş geldi bana, dedi ki ya Recep kardeş içim içime sığmıyor ama ben sana bunu itiraf etmek istiyorum. Kimseye bunu söyleyemiyorum ama sana itiraf etmek istiyorum. Ben eşimi aldattım. Bir başka kadınla eşimi aldattım. Ben ona ne dedim biliyor musunuz? Değerli kardeşim tabii ki bana söylemen çok iyi. Ama sana başka bir önerim var. Dedim ki ona önce Tanrı'ya git. İşlediğin günahtan dolayı tövbe et. Tövbe ettikten sonra aldığın bağış ile, bağışlanma ile git günahını eşine de itiraf et. Bu Yuhanna 1.9'u kullandım ona. Bu Yuhanna 1.9'u açıkça kullandım. Ve ona dedim ki git eşine, git itiraf et, zina ettiğini, günaha düştüğünü söyle. Söyledi mi? Evet söyledi. Ama hemen değil. Bir süre sonra Rab onu tabii ki hazırlaması gerekiyordu. O noktaya getirmesi gerekiyordu. Yani günahı ben kime karşı işledim? Tabii ki Tanrı'ya karşı işlemiş oluyorum, suç işliyorum. Tanrı'ya gitmem gerekiyor ama aynı zamanda da hayat arkadaşıma karşı suç işlemiş oluyorum. Değil mi? Bir başka şeyle zina ettiğim zaman. O zaman hayat arkadaşıma da gidip beni bağışla, ben günaha düştüm, bir başkasıyla seni aldattım diyebilmem gerekiyor değerli kardeşler. O ilişkiyi yeniden iyi bir noktaya getirmek için. Bakın, eğer kalkıp da sadece Tanrı'ya tövbe edip de o kişiye gidip söylemezsem bunu, kesinlikle gerçek anlamda o ilişki yeniden bina edilemeyecek. Her zaman bir acılık, bir eksiklik yüreğinde hissedeceksin. Bunun garantisini ben size verebilirim sevgili kardeşler. Biz eğer günahımızı açıkça söylersek Tanrı da ne yapacak? Bizim günahımızı bağışlayacak, bizi her suçtan arındıracak değerli kardeşler. Kaybolan oğul, çok sevdiğim kaybolan oğul en güzel örnektir buna. Biliyorsunuz oğul üzerine düşen payı aldı, kaybolan oğul. Biliyorsunuz oğul bizi temsil ediyor, aynı zamanda baba da Tanrı'yı temsil ediyor. Oğul alıyor varını yoğunu, kendine düşen payı çekip gidiyor ama bir süre sonra aklı başına geldiği zaman geri dönüyor ve geriye döndüğünde o leş gibi kokan oğlu gören baba ne yapıyor? Büyük bir sevgiyle o leş gibi kokan oğluna sarılıyor, öpüyor ve onu ne yapıyor? Tertemiz giysiyle onu giydiriyor. Bakın, biz tertemiz giysileri ne zaman giyiniyoruz? Hani kaftan, o bembeyaz kaftanı iman ettiğimizde giyiniyoruz. Yaşaya da diyor ki ne mutlu o kaftanları temiz olanlara. Yani iman eden, yeniden doğmuş, tövbe eden insanların giyme hakkı var. O kaftanı giymeye hak kazanmış oluyor değerli kardeşler. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Baba o tertemiz giysileri oğula giydirirken düşünebiliyor musunuz ki oğlunun üzerindeki o pisliği yıkamadan, temizlemeden kalktı o giysileri giydirdi ona? Hayır. Mutlaka oğul temizlendi, yıkandı. Ondan sonra tertemiz giysileri giydi. Ama bakın, oğul tertemiz giysileri giydikten sonra babasına gidip, baba ben artık yine tekrar domuz ağına gitmek istiyorum dedi mi değerli kardeşler? Yani o geriye, o domuz ağılına tekrar geri dönme gayreti içerisine girdi mi? Hayır. Onun için kutsal kitapta hani hatırlıyor musunuz? Geçen hafta paylaştığım konu neydi? Ben şimdi sizi test edeceğim. Şimdi söyleyeceğim. Notlara bakmadan söyleyin. Geçen hafta paylaştığım konu neydi? Ve orada dedim ki bir ayeti çok güzel ezberlemenizi istiyorum dedim. Neydi o? Bak görebiliyor musun? O zaman şimdi bu konuyu tekrar işlemenin bir sakıncası var mı? Yok değil mi değerli kardeşler? Bakın aklımızda her şey kalmıyor. Tabii ki not edin. Not etmek çok önemli. Ama eve gittiğinizde sizden ricam tekrar lütfen burada paylaşılan konuyu tekrar okuyun. Geviş getirin ve o zaman ancak kendinize bir pay çıkartabilirsiniz. O zaman. Luka 18'den konuştuk değil mi? Ve orada kör bir dilenciydi. Değil mi? Işığa kavuşan, görüme kavuşan bir dilenci hakkında konuştuk. Orada bırakmaktan söz ettim değil mi? Tövbe etmenin, açıkça söylemenin yeterli olmadığını, aynı zamanda bırakmamız gerektiğini söylemiştim. Süleyman'ın meseleleri bugün şeyde kullandığı ayet oradan. Yanılmıyorsam iki ayet kullandı herhalde. Süleyman'ın özdeyişleri ya da mersiyeleri eski dilde. 28. bölüm 13. ayet. Ezberleyin bu ayeti. Lütfen ezberleyin. Bunu ezberlemenizi istiyorum. 28-13. Günahlarını gizleyen başarılı olmaz. İtiraf edip bırakan merhamet bulur demiştim. Demek ki Tanrı'nın önünde açıkça söylemek önemli ama itiraf etmek çok daha önemli. Pardon, bırakmak çok daha önemli. Yani açıkça söyleyeceğiz ama yaptığımız, işlediğimiz günahtan terk edeceğiz, bırakacağız değerli kardeşler. Bu kadar önemli. Merhamete kavuşmanın yolu bırakmaktan geçiyor. Bırakacağız. Ve son olaraktan şöyle tamamlamak istiyorum. Günahlarımızı itiraf ettiğimizde onlara, yani işlediğimiz günaha sırtımızı ne yapmış oluyoruz? Çevirmiş oluyoruz. Ve Tanrı'nın önüne gelerekten aynısını söylemiş oluyoruz, söylemişiz demektir. İtiraf sizinle Tanrı arasındaki bağlantıyı kuruyor ve yeniden o ilişkiyi bina ediyor. İtiraf ettiğinde, tövbe ettiğinde sevgili kardeşler. Ve o bunu yapacağına söz vermiştir. Ne diyerek? Adil olan ve güvenilir olan Tanrı olmuş olduğu için. Biz günahımızı açıkça söylediğimizde o da bizi bağışlayacak ve ilişkiyi yeniden olması gereken noktaya getirecektir. Ama tövbe ettiğimizde değerli kardeşler. Ama günahını Rabbin önüne getirmedikçe, bağışlanmadıkça o ilişkiyi, sahip olduğun o esenliğe yeniden kavuşma mümkün değil. Kaybettiğin esenliğe kavuşmanın koşulu Rabbin önüne gelip tövbe etmekte geçiyor değerli kardeşler. Evet, son ayet şöyle diyordu, birinci bölümün son ayeti. Günah işlemedik dersek onu yalancı durumuna düşürmüş oluruz. Onun sözü içimizde olmaz. Demek ki bu neyi açıklıyor bize değerli kardeşler? Açıkça şunu bize söylüyor. İnkar edilen her bir günah, yatsınan her bir günah, yok sayılan, görmezlikten gelinen her bir günah ne yapıyor? Rab Tanrı'yı yalancı duruma düşürüyor. Neden? Çünkü herkesin günah işlemiş olduğu için. Yani günahlı insanlar olduğumuz için. Onun için günahımızı görmek zorundayız, kabul etmek zorundayız, Rabbin önüne getirmek zorundayız. Aksi halde onu yok sayarsak günahımızı, o zaman da Tanrı'yı yalancı duruma düşürmüş olacağız sevgili kardeşler. Onun için kesinlikle bu ilke doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Günahlıyız ve günahımızı her zaman açıkça Rabbin önünde söylemek zorundayız. Eğer yaşamımızda bereket görmek istiyorsak. Ve son bir örnekle kapatacağım. Davut'tan örnek vermek istiyorum. Hani günahını bir süre tutan, günahını bir süre Rabbin önüne getirmeyip kamufle etmeye çalışan Davut. Hani hem Betşeba ile zina etti, hem de onun karısını bir şekilde kocasını ön saflara göndererek savaşta ölmesini sağladı. Hem katildi bir şekilde, hem de zina etmişti. Ve ondan sonra biliyor musunuz, Davut bir süre evet kamufle etmeye çalıştı, söylememeye çalıştı. Ama sonunda ne gördü biliyor musunuz Davut? O kadar güzel açıklıyor ki, bakabilir misiniz? Lütfen ikinci mezmurda, 32. mezmur, mezmur 32. Almanca'da kaçıncıdır bilemem ama 32. mezmurda 3 ve 4. ayette çok güzel bir ifade kullanıyor Davut. O günah karşısında suskun kalmasının getirdiği sonucu. Bakın ne diyor? Diyor ki, sustuğum sürece kemiklerim eridi gün boyu inlemekten. Değerli kardeşler, düşünün. Sustuğum sürece kemiklerim eridi diyor gün boyu inlemekten. Dermanım tükendi diyor yaz sıcağında gibi. Bakın, görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Günah Davut'un hayatına ne getirdi? Günah Davut'un hayatını çekilmez hale getirdi. Günah Davut'un hayatını çekilmez hale getirdi ve artık hiçbir şey yolunda gitmiyordu Davut'un. Günahından dolayı değerli kardeşler. Yaşadığı günler artık Davut'a tat vermiyordu, acı veriyordu değerli kardeşler. Ama ışığa gelip günahını açıkça Tanrı'nın önünde söylediğinde ne oldu biliyor musunuz? Günahını görüp, yanlışını görüp, ışık olan Rabbin önüne gelince, açıkça günahını orada söyleyince ne oldu biliyor musunuz? Bakın aynı mezmurun 5. ayetine bakın. Bakın, Tanrı'ya diyor, günahımı açıkladım sana, suçumu gizlemedim, Rabbe isyanımı itiraf edeceğim deyince, yani tövbe edince, günahımı açıkça söyleyince, diyor ki, günahımı, suçumu bağışladı. Tanrı ne yaptı? Işığa gelince Davut, günahını açıkça söyleyince, Rab de onu gördü ve günahını bağışladı ve yeniden o esenliği, o sevinci Davud'a verdi değerli kardeşler. O zaman şöyle diyebiliriz. Pisliğimizi ne zaman görebiliriz? Hayatımızdaki çirkinlikleri ne zaman görebiliriz? Işıkta yürüdüğümüz sürece. Işığa geldiğimiz sürece hayatımızdaki çirkinlikleri görebiliriz sevgili kardeşler. Bunun da koşulu ışıkta yürümektir. Birinci bölümün konusu bu. Birinci bölümün konusu, mesajı bu değerli kardeşler. Işıkta yürüyerek, yani Tanrı sözüne bağlı kalarak ancak bunu başarabilmemiz mümkün hale geliyor. Barışmak demek, düşmanlıkların ortadan kalkması demektir. Bundan daha mükemmel bir şey olamaz. Barışmak istiyorsan, evet, Rabbin sunağına gelmek zorundasın. Işığa yaklaşmak zorundasın. Yüreklerinize bakın. Her zaman kirleniyoruz. Her zaman günaha düşüyoruz. İlla da affedersiniz zina etmek zorunda değiliz ama birilerinin arkasından konuşuyoruz dedikodu yaparak. Değil mi? Ya da yalan söylüyoruz. Ya da çekiştiriyoruz, kıskanıyoruz. Birçok şeyler var hayatımızda. Ya da kendimizi göstermeye çalışıyoruz bazı durumlarda. Öne çıkarmaya çalışıyoruz. Rab diyor ki, sevgili Recep, temizlenmek istiyor musun? O zaman ışığa gel. Ancak ışıkta görebilirsin. Ne kadar pis olduğunu, ne kadar iğrenç olduğunu. Sami her zamanki gibi 20-25 saniye sonra duayla kapatır. Ama yüreklerinize bakın. İçinizden diyebilirsiniz eğer bir durum söz konusuysa. Rab sizi paklayarak, yenileyerek aynı o güzel ilişki içerisinde olduğunuz duruma getirmek istiyor. Sizi tazeleyerek, yenileyerek.